Ayrım 35, sayfa 336. Parkington'da bir benzinci, Grimm yoluna nasıl gidebileceğimi uzun uzadıya gösterdi. Quinty'nin evde bulunduğundan emin olmak için ona telefon etmek istedimse de telefonun kısa süre önce kapatıldığını öğrendim. Bundan çekip gittiğini mi anlamalıydı? Arabayı kentin 13 kilometre kadar ilerisindeki Grimm yoluna doğru sürmeye başladım. Gece olmuş, manzara büyük ölçüde gözden kaybolmuştu. Kıvrıla kıvrıla çıkan dar bir otoyolda ilerliyordum. Ortak beyazı bir dizi güdük işaret tabelası şu ya da bu viraja dikkatimi çekmek için benim farlarımdan ışık çalıyordu. Yolun bir yakasında karanlık bir vadi, öteki yakasındaysa ağaçlıklar, yamaçlar seçilebiliyordu. Önümde ise pervaneler başıboş kar taneleri gibi karanlıktan süzülüp geliyor, benim geceyi delen ışıklarıma dalıyorlardı. Önceden bana anlatıldığı üzere 13 kilometreye doğru üstü örtülü garip bir köprü bir an için dört bir yanımı sardı. Köprüyü geçince de sağda beyaza boyalı bir kaya yükseldi gözlerimin önünde. Birkaç araba uzunluğu ötede gene sağdan yukarıya vurdum. Çakıl döşeli Grimm yoluna saptım. Bir iki dakikalığına karanlık, yoğun, nemli bir orman her yeri kapladı. Derken yuvarlak bir alanın ortasında kuleli ahşap bir ev, Pavor Malikanesi göründü. Pencerelerinde sarı, kırmızı ışıklar oynaşıyordu. Girişini yarım düzine kadar araba doldurmuştu. Ağaçların koruyuculuğuna sığınarak durdum. Bundan sonra atacağım adımı sağlıklı bir kafayla düşünmek üzere farlarımı söndürdüm. Dal kavuklarıyla orospuları çevresini tutmuş olacaklardı. O şenlikli derme çatma şatonun içini Volta'nın dergilerinden birinde gençlik bunalımlarında okuduğum bir hikayenin imgeleriyle gözümün önüne getirmekten kendimi alamıyordum. Belli belirsiz grup seks sahneleri, kalın ve uzun prolu esrar içen, çevresinde fedaileriyle dolaşan tekinsiz bir yetişkin. Hiç değilse evdeydi ya. Bir sonraki günün ölgün sabahı gelsin gene dönecektim. Artık bütün dinginliği içinde neredeyse neşelenerek sadece benim için çalışır olan o benim sadık külsüre atladım. Ağır ağır geriye kente yollandım. Volta benim. Torpido gözünün derinliklerinde bir yerde hala onun 3 yıllık bir firketesi duruyordu. Farlarımın gecenin içinden fışkırtıp çıkarttığı o solgun pervane seli hala akıp duruyordu. Yol kenarında şurada burada karanlık çiftlik ambarları hala ayakta durmaya çalışıyorlardı. İnsanlar hala sinemaya gidiyordu. Gece kalacak bir yer ararken bir arabalı sinemanın yanından geçtim. Cılız bir hortlak, karanlık, uykulu tarlaları sonsuz dilimlere bölen dev bir perdeyle gizemli bir karşıtlık oluşturan ay parıltıları içinde silahını doğrulttu. Hem o hem de kolu o kayıp giden dünyanın eğri açısından titrek bir bulaşık suyuna indirgendi o anda. Bir sıra ağaç bu el hareketini siliverdi. Ertesi sabah saat 8 sularında içinde uykusuzlukla boğuştuğum hücreyi terk ettim ve Parkington'da biraz oyalandım. Cezayı yerine getirirken çuvalladığımı gözümün önüne getirmekten bir türlü kendimi alamıyordum. Bir hafta süren kıpırtısızlıkları sırasında belki de bayatlamış olacağını düşünerek şarjördeki mermileri çıkardım. Yerine yenilerini koydum. Benim eski dostu öyle bir yağladım ki her yanım vıcık vıcık yağ içinde kaldı. Onu kırık bir kol gibi bir beze sarıp sarmaladım. Başka bir beze de bir avuç yedek mermi doldurdum. Grimm yoluna geri dönerken yol boyunca bir gök gürültüsü eşlik etti bana. Ama Pavor Malikanesi'ne vardığımda güneş yeniden ortaya çıkmış, diri diri yanan bir adam gibi çevreyi kavuruyor, kuşlar da duman duman terleyen ağaçların üzerinde çığlıklar atıyorlardı. O alengirli külüstere olduğu yerde hafifçe sallanır gibi durarak sanki benim içinde bulunduğum durumu yansıtıyordu. Ayaklarım altında yaylanıp duran, güvenilmez yere bastığında kendimi alkolle cesaretlendirme işini oldukça ileriye götürdüğümü fark etmiştim çünkü. Zili çaldığımda tetikte alaylı bir sessizlikle karşılaştım. Ne var ki garajı kaplayan onun arabası kocaman kara bir üstten körüklüydü. Tokmağı vurdum. Hiç kimse. Huysuz bir homurtuyla ön kapıyı ittim. Aa ne güzel. Ortaçağ masallarındaki gibi hemen açılıverdi. Kapıyı ardımdan usulca örterek geniş ve çirkin bir antreyi boydan boya geçtim. Bitişikteki oturma odasına bir göz attım. Halının üzerinde dikine duran bir takım kullanılmış bardaklar dikkatimi çekti. Evin beyinin hala yukarıda uyumakta olduğuna karar verdim. Ayaklarımı süreye süreye yukarı çıktım. Sağ elim cebimdeki bezlere sarılı eski dostumu kavruyor, sol elim ise yapış yapış trabzanları sıvazlıyordu. Göz gezdirdiğim üç odadan birinde gece yatılmış olduğu kesindi. Çiçeklerle dolu olan bir kitaplık odası vardı. Duvarlarında kocaman derin aynalar olan, kaygan zeminli, kutup ayısı postu serili, oldukça boş bir oda vardı. Daha başka odalar da vardı. Yerinde bir düşünce çaktı kafamda birden. Evin beyi orman gezintisinden çıkıp geldiğinde kendini bu odalardan birine kilitlemesine engel olmak, önünde daha yapacak bir sürü işi olan acemi bir silahşör için akıllıca olacaktı. Bunu düşünerek en azından 5 dakika kadar serin kanlı bir cinnet, çılgın bir durgunluk içinde, sihirli ve pek sinirli bir avcı gibi tek tek bütün kapıları dolaştım. Hepsinin üzerindeki anahtarları bir bir kilidinde döndürerek anahtarlarını boşta kalan sağ elimle cebime aktardım. Eski bir ev olduğu için planlı programlı ana babalığın kaçamak gereksinimlerini karşılayan, banyodan başka kilitlenebilir yeri olmayan çağdaş süs kutularından çok daha fazla bizbizelik olanağı sağlıyordu. Söz banyolardan açılmışken evdeki üçüncü banyoyu kullanmak üzereydim ki evin beyi arkasında kısa bir şelale şarırtısı bırakarak dışarıya çıktı. Koridorun köşesi beni tam anlamıyla gizlemeye yetmiyordu. Kül rengi suratı, altı torbalı gözleri, üzerindeki saçlar garip bir biçimde dağılmış, kelleşmek üzere olan, kafasıyla ama gene de iyice açık seçik tanınır bir halde tıpkı benimkine benzeyen mor röple şamlarının eteklerini savurarak geçti yanımdan. Ya beni fark etmemiş ya da tanıdık ve zararsız bir göz aldanması sanmıştı. Kıllı baldırlarını göstere göstere bir uyur gezer gibi merdivenlerden aşağıya indi. Son anahtarı da cebime atarak antreye doğru ardından gittim. Ağzını ve ön kapıyı yarı yarıya açmış, gönülsüz bir konuğun zili çalıp sonra da kaçtığını duyduğunu sanan bir adam gibi güneşli aralıktan dışarı göz atıyordu. Derken evin beyi merdivenlerin ortasında dikilip duran yağmurluklu hayalete bakmamayı sürdürerek koridor boyunca ilerledi. Oturma odasından geçerek sevimli bir soyunma odasına girdi. Ben de onu izledim, kaygılanmıyordum. Avcumun içindeydi artık, biraz uzağına çekildim. Amerikan barla süslenmiş mutfakta usulca kirli eski dostumu sarılı olduğu paçavralardan çıkardım. Mutfağın krem aksamı üzerinde lekeler bırakmamaya çalışıyordum. Bir an yanlış şeyi aldım sandım. Son derece yağlı ve kara bir şey vardı elimde. Her zamanki titizliğimle çıplak kalan eski dostumu çevredeki temiz bir yere bırakıp küçük soyunma odasına yollandım. Dediğim gibi ayağımın altında yaylar vardı sanki. Yer başarıya ulaşmamı engelleyecek kadar yaylıydı. Ne var ki kalbim yırtıcı hayvanlara özgü bir neşeyle çarpıyordu. Ayaklarımın altındaki bir kokteyl bardağının üzerine basarak ezdim. Evin beyiyle şark işi döşenmiş oturma odasında karşılaştık. ''Siz de kimsiniz?'' dedi tiz, kaba bir sesle. Ellerini röple şamdırının ceplerine sokmuş, gözlerini başımın kuzeydoğusundaki bir noktaya dikmişti. ''Bir röftür olmayasınız?'' Kafamın bulandığı, deyim yerindeyse benim insafıma kalmış olduğu herkese bilinen bir gerçekti artık. Keyfime bakabilirdim. ''Ta kendisi'' dedim tatlı tatlı. ''Başlamadan önce biraz çene çalalım isterseniz.'' Hoşlanmış gibiydi. Sümük gibi duran bıyığı titredi. Yağmurluğumu çıkarttım. Siyah takım elbise, siyah gömlek giymiştim. Boyun bağı takmamıştım. Birer koltuğa kurulduk. ''Biliyor musunuz?'' dedi. Tombul hışırtılı yanağını kaşıyıp, çarpık gülümsemesiyle küçük inci gibi dişlerini göstererek, ''Siz Jack Webster'a benzemiyorsunuz. Demek istediğim o kadar çarpıcı bir benzerlik yok aranızda. Aynı telefon şirketinde çalışan bir erkek kardeşi olduğunu söylemişlerdi de bana.'' Pişmanlık ve hırsla geçen bunca yıldan sonra onu köşeye kıstırmış olmak, tombul ellerinin üzerindeki kal kıllara bakmak, binbir gözümü mor ipeklikleriyle biraz sonra delik deşik olup kanlar içinde kalacak, acının ezgisiyle dolacak kıllı göğsünde gezdirmek, hem de yarı hayvan bu insan, altı üçkağıtçının benim sevgilime, ah o canım sevgilime, arkadan yaptığını bilerek, ne katlanılmaz bir mutluluktu bu. Hayır, ne yazık ki böyle sırların ikisi de değilim. Başını yana eğdi, pek eğleniyordu anlaşılan. Bir daha dene, ibiş. Ha, dedi ibiş. Yoksa o şehirler arası telefon konuşmaları yüzünden başıma ekşimeye mi geldiniz? Arada bir edersin değil mi? Özür dilerim, anlamadım. Dedim ki, şey dedim, sandım ki sen hiçbir zaman. Herkes dedi, genellikle herkes. Seni suçlamıyorum bir ısır, biliyorsun. Herkes bu Allah'ın belası eve kapıyı bile çalmadan girip yerleşiyor. Akıl alır şey değil. Suyu kullanıyorlar, mutfağı kullanıyorlar. Phil Philadelphia'yı arıyor, Pat Patagonia'yı arıyor. Faturayı ödemeyi reddediyorum. Tuhaf bir aksanım var senin reis. Quilty dedim. Dolores Hayes adında küçük bir kız hatırlıyor musun? Dolly, Colorado'daki Dolly gibi hani. Tabii, telefon konuşmalarını o yapmış olabilir tabii. Her yeri açmış olabilir. Cennet Mahallesi, Washington ya da Cehennem Kanyonu kimin umrunda? Benim, Quilty. Ben onun babasıyım da. Saçmalıyorsun dedi, değilsin. Yabancı bir yayın temsilcisisin sen. Bir zamanlar Fransızın biri Gururlu Vücut adlı bir romanımı Vücudun Gururu diye çevirmişti. Ne anlamsız şey. O benim çocuğumdu, Quilty. İçinde bulunduğu durumda hiçbir şey onu şaşırtamazdı gerçi. Ama martavalları hiç de inandırıcı değildi. Temkini de elden bırakmayan bir çeşit kuşku, gözlerinde canlılık alevine benzer bir şeyler tutuşturdu. Sonra hemen yeniden donuklaştı gözleri. Ben kendim de çocukları çok severim dedi. Babalar da en iyi dostlarım arasındadır. Başını öte yana çevirdi, bir şeyler arıyordu. Ceplerine vurdu. Yerinden kalkmaya davrandı. Otur aşağı dedim. Sesim gerekenden çok daha yüksek çıkmıştı. Bana bağırman gerekmez dedi o garip kadınsı tavrıyla. Bir sigara içmek istedim sadece. Sigarasız ölürüm. Zaten öleceksin. Aman kapa çeneni dedi. Canımı sıkmaya başlıyorsun. Nedir isteğin? Fransız mısınız bayım? Voulez-vous, ha? Bara gidelim de şöyle esaslı bir... Ona sunarmışçasına avucumda tuttum. Küçük kara silahı gördü. Bakın da hele diye ağır ağır konuştu. Şimdi filmlerdeki gerizekalı kanunsuzların taklidini yapıyordu. Elindeki pek esaslı küçük bir silah. Kaç para istiyorsun bunun için? Uzattığı ele bir şamar indirdim. Nasıl yaptıysa yakındaki alçak masanın üzerinde duran bir kutuyu devirmeyi başardı. Bir avuç sigara döküldü kutudan. İşte bunlar dedi neşeyle. Kipling'i bilirsiniz. Kadın kadındır ama ya Japoral sigara mıdır? Şimdi kibrit bulalım. Quilty dedim. Aklını başına toplamanı istiyorum. Az sonra öleceksin. Ölümden sonrası hakkında o kadar az şey biliyoruz ki sonsuza dek kıvrandıran bir cinnet olmadığı ne malum? Aklını başına topla. Başına gelenleri anlamaya çalış. Drom marka sigarayı didikleyip parça parça çiğnemeyi sürdürdü. Denemeye hazırım dedi. Ya Avusturya ya da Alman göçmenisin. Benimle konuşman şart mı? Burası Hristiyan evi biliyorsun. Yola koyulsan daha iyi olacak belki. Hem de o silahla gösteriş yapmayı da bırak. Müzik odasında eski bir Stern Luger'im var. Eski dostumu terlikle ayağına yönelttim. Tetiğe bastım. Klik diye bir ses çıktı. Önce ayağına, sonra tabancaya, sonra gene ayağına baktı. Bütün gücümle bir kere daha denedim. Gülünç denecek kadar pısırık ve toy bir sesle ateş aldı silah. Kurşun pembe kilime saplandı. Kurşunun sadece kilimin içine damlamakla kaldığı, belki de yeniden dışarı fırlayacağı duygusu beni elden ayaktan kesmişti. Anlatabildim mi? Dedi Quilty. Biraz daha dikkatli olmalısın. Tanrı aşkına ver şunu bana. Elini uzattı. Onun iskemlesine geri iterek oturttum. O, daha dağıllı keyif gitgide azalıyordu. Onu ortadan kaldırmanın tam zamanıydı. Ama neden ortadan kaldırıldığını da anlamalıydı. Onun hali bana da bulaşmıştı. Silah elimde gevşek hantal bir nesne gibi duruyordu. Aklını başına topla dedim. Kaçırdığın Dolly Hayes'i düşün. Kaçırmadım diye bağırdı. Kafayı bulmuşsun sen. Ben onu iğrenç bir maynaktan kurtardım. Ayağıma kurşun sıkmadan önce Şerif Yıldız'ını göster. Seni golül seni. Nerede Şerif Yıldız'ın? Başkalarının rızına geçti kızlardan ben sorumlu değilim. Saçma. Tamam o eğlenceli yolculuk aptalca bir numaraydı. Ama kızına kavuştun ya. Gel bir içki içelim. Cezasını ayakta mı yoksa oturarak mı çekmek istediğini sordum. Aa dur düşüneyim dedi. Kolay bir soru değil bu. Ha sırası gelmişken bir yanlışlık oldu. Emin ol yaptığım bu yanlışlıktan çok pişmanım. Dolly ile gönül eğlendirmedim ben. Acı gerçeği söylemek gerekirse su katılmamış bir iktidarsızım. Harika bir tatil geçirdim ona. Çok ilginç insanlarla tanıştı. Bilmem biliyor musun? Birden atılıp üzerime sıçradı. Silah fırlayıp çekmeceli bir dolabın altına kaçtı. Allah'tan atak olmaktan çok tez canlıydı da onu ittiğim gibi iskemlesine oturtmakta zorluk çekmedim. Biraz ufladı pufladı, kollarını göğsünde kavuşturdu. Tamam, sen kazandın dedi. Siz de kötü durumdasınız dostum. Fransızcası gitgide düzeliyordu. Çevreme bakındım. Belki de eğer, belki de başarabilirdim. Dört ayak üstüne çöksem, denemeye değer mi? Peki şimdi ne olacak, dedi beni yakından süzerek. Eğildim, kıpırdamadı. Daha aşağıya eğildim. Aziz dostum dedi. Hayatla ve ölümle oynamaya son verin artık. Ben bir oyun yazarıyım. Tragedyalar, komedyalar, düşsel oyunlar yazdım. Rüstin ve benzeri 18. yüzyıl seks serüvenlerinden çok özel filmler yaptım. Çok başarılı 52 senaryonun yazarıyım. Bu işin kurduyum. Buralarda bir yerde bilkül karıştıracağı olacaktı. Neden onu almıyorum ki sanki? Sizin o şeyi çeker çıkarırdık. Konuşurken gene telaşla, işgüzel bir edayla sinsi sinsi doğrulmuştu. Ben el yordamıyla çekmeceli dolabın altını yoklarken bir yandan da gözümü ondan ayırmamaya çalışıyordum. Birden onun eski dostumun namlusunun dolabın öteki köşesinden dışarı çıktığını fark etmemiş göründüğümü fark ettiğini fark ettim. Yeniden güreşmeye başladık. Beceriksiz koca iki çocuk gibi birbirimizin kollarıyla yerlerde yuvarlanıyorduk. Röpleşamdırın altındaki bedeni çıplaktı. Teke gibi kokuyordu. Üzerinde yuvarlanırken az kalsın boğuluyorum sandım. Ben onun üzerine çıktım. İkimiz benim üzerime çıktık. İkisi onun üzerine çıktılar. İkimiz kendi üzerimize çıktık. Bu kitap basılı biçimiyle milattan sonra 2000'li yıllarda okunuyor sanırım. 1935'e 80 ya da 90 yıl daha ekle. Uzun ömürler dilerim sevgilim. Yaşını başına almış okuyucular bu noktada kuşkusuz çocukluklarındaki kovboy filmlerinin vazgeçilmez kavga sahnelerini hatırlayacaklardır. Ne var ki bizim itişmemizde öküzleri sersemeden yumruklardan, şuraya buraya uçan mobilyalardan eser yoktu. O ve ben içleri kirli pamuk ve paçavralarla doldurulmuş iki kocaman mankendik sadece. İki edebiyatçının giriştiği sessiz, yumuşak, biçimsiz bir itişmeydi söz konusu olan. Biri uyuşturucunun etkisiyle elden ayaktan kesilmiş, ötekinin şansı ise kalp yetersizliği ve aşırıcının yüzünden azalmıştı. Sonunda ben değerli silahıma yeniden kavuşup da senaryo yazarı da alçak iskemlesine geri oturtulduğunda ikimiz de filmlerdeki sığır çobanıyla koyun çobanının hiç de adetleri olmadığı üzere soluk soluğa kalmıştık. Silahı gözden geçirmeye terimiz içindeki bir şeyleri bozmuş olabilirdi ve programdaki asıl numaraya geçmeden önce biraz soluklanmaya karar verdim. Araya doldurmak üzere şiiri biçimine soktuğum idam hükmünü kendisine okumayı önerdim. Burada şairane adalet terimi oldukça yerinde olacaktır. Dikkatle yazılmış bir daktilo sayfası uzattım ona. Evet dedi. Harika bir düşünce. Yakın gözlüklerimi alayım izin verirsen. Yerinden kalkmaya davrandı. Hayır. Senin dediğin olsun. Yüksek sesle mi okuyayım? Evet. Başlıyorum. Gördüğüm kadarıyla manzum bu. Bir günahkarın günahından yararlandığın için, benim çaresizliğimden yararlandığın için. Biliyor musun çok iyi, müthiş iyi. Adem baba gibi çırılçıplak, dururken ben eyalet yasasıyla etime batan bütün yıldızlarının karşısında, öf müthiş yahu, bir günahtan yararlandığın için ben nemli, ben sevecen, ben çaresiz kıl kuyruk, olabileceğin en iyisini umarken, dağlık bir eyalette evlenmeyi, sonsuza dek bir dolu lolita doğurtmayı kurarken bunu anlamadım. Benim özümdeki, ta içimdeki elde edememişlikten yararlandığın için, beni aldattığın için, biraz fazla tekrar var ne dersin? Nerede kalmıştım? Pişman olmaktan alıkoyduğun için beni, daha olanların takımlarında doğrulmakla, oyalandığı yaşlarda elimden aldığın için onu, Elden aşağı demek ha. Hala gelincikler takınan ayva tüylü küçük bir kız, ardağ rengi kızıl delillerin ortakçılık yaptıkları yerde, rengarenk alacakaranlıkta hala patlamış mısır yiyen, onu benden çaldığın için, onu samur kaşlı, ağır başlı koruyucusundan aldığın için, şiş kapaklı gözlerime tükürdüğün için, sarı peştemalı cart diye yırtıp da şafak, vakti yeni mutsuzluğumda debelensin diye, bırakıp gittiğin zaman umarsızlığı, aşkın ve menekşelerin, pişmanlık, umutsuzluk, sen oturmuş, donuk bir taş bebeği didik didik eder de, kafasını tutup bir yana atarken, işte bütün bu yaptıkların için, işte bütün bu yapmadıkların için öleceksin. Evet azizim, gerçekten iyi bir şiir. Bana sorarsan şimdiye kadar yazdıklarının en iyisi. Kağıdı katladı ve bana uzattı. Ölmeden önce söyleyecek önemli bir şey olup olmadığını sordum. Küçük otomatik silah artık bir kere de kişisel kullanıma hazırdı. Silaha baktı ve derin derin içini çekti. Buraya bak ahbap dedi. Sen sarhoşsun, ben de hastayım. Şu işi ileriki bir tarihe bırakalım. Sessizlik gerek bana. İktidarsızlığımı iyi etmem gerek. Öğleden sonra arkadaşlar gelip maça götürecekler beni. Bu silahlı güldürü korkunç can sıkmaya başladı artık. İkimiz de keyif ehli adamlarız. Her konuda seks, serbest nazım, nişancılık. Bana hıncım varsa alışılmadık biçimlerde karşılaşmaya hazırım bunu. Eski moda bir düello, kılıçla ya da silahla, istersen Rio'da, nerede olursa bile olabilir bu. Bugün belleğim pek zayıf. Ağzım da doğru dürüst laf yapmıyor gerçi. Ama açıkçası sevgili Humbert, siz kusursuz bir üvey baba olmadığınız gibi küçük kızınızı benimle gelmeye de zorlamış değilim. Onu alıp daha mutlu bir üveye götürmemi isteyen kendisiydi. Bu ev, sevgili dostlarımızla paylaştığımız çiftlik evi kadar modern değilse de bol odalı, yaz kış serin, tek sözcükle rahat edebileceğimiz bir yerdir. O halde ben de bütün bütüne İngiltere'ye de Floransa'ya yerleşmeyi düşündüğüme göre buraya taşınmaya ne dersiniz? Ev sizindir. Beş para istemez. Şu iğrenç bir küfür silahı üzerime tutmamanız koşuluyla. Ayrıca bilmem garip şeylere merakınız var mıdır? Varsa size ev hayvanı olarak yine beş para almaksızın oldukça heyecan verici küçük bir ucube üç memeli bir genç hanım da önerebilirim. Memelerinden biri nefistir. Doğanın eşine az rastlanan pek sevimli mucizelerinden biri. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Sadece beni kötü biçimde yaralamakla kalacak, ben tropik bir ortamda iyileşirken siz hapishanelerde çürüyeceksiniz. Söz veriyorum. Rüster, burada bu nefis şarap mahzeniyle gelecek oyunumdan elinize geçecek bütün parayla mutlu olacaksınız. Bankada şu anda pek param yok ama borç almayı düşünüyorum. Hani bilirsiniz şair kafayı üşütmüş de ne demiş? Borç, borç, gene borç demiş. Başka olanaklar da vardır tabii. Burada son derece güvenilir ve rüşvet kaldırır bir temizlikçi kadınımız var. Adı Mrs. Vibisa. Tuhaf bir ad değil mi? Haftada iki gün köyden gelir. Ne yazık ki bugün yok. Kızları, torunları var. Başkomiser hakkında bildiğim bir iki ayrıntı onu avucunda tutmaya yetiyor. Oyun yazarıyım ben. Amerikan Materlink'te dediler bana. Materlink, Şematerlink. Nasıl? Hadi canım. Bunları söylerken çok utanıyorum. Ayrıca doğru olanı da yaptığımı sanmıyorum. Bir daha Rom'la Herkülatine içmeye tövbe. Hadi aklı başında bir adam ol da bırak şu tabanca elinden. Sevgili eşini az çok tanırdım. Benim gardırobumda kullanabilirsin. Ha bir şey daha, bana bayılacaksın. Yukarıda eşsiz meşsiz bir erotik resim koleksiyonu da var. Sana bir fikir vermek için şu kadarını söyleyeyim. Araştırmacı ve psikanalist Melanie Weiss'ın olağanüstü bir kadın, olağanüstü bir eser. Bagration Adası adlı kitabının da lüks baskısı içinde 1932 yılında Barda Denizi'ndeki Bagration Adası'nda kadının ölçüp incelediği 800 bilmem kaç erkeklik organının fotoğrafı da var. Çok aydınlatıcı fotoğraflar. Eşsiz gökler altında aşkla çekilmiş hepsi de. At süslü daha. Ayrıca idam cezalarını izlemenizi de sağlayabilirim. İskemlenin sarıya boyalı olduğunu herkes bilmez. Bu bölümde yer alan yabancı kelimeler. Parkington. Parkington. Grim. Grimm. Pavor. Pavor. Brewster. Brewster. Kipling. Kipling. Justin. Justine. Vibisa. Vibisa. Materlink, Şimeterlink. Maeterlink. Melanie Weiss. Melanie Weiss. Bagration. Bagration. Ayrım sonu, sayfa 347.